Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Hatıralar programının bir yenisinden daha hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Programa başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor ve programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, Asya, Orta Asya, Hindistan, Çin ve Uzak Doğu her zaman Batılılar için, Avrupalılar için, Amerikalılar için ilgi çekici bir coğrafya olmuştur. Buraların kendine has etnik yapısı, rengarenk kıyafetleri, canlı hayatı, değişik dinler, değişik mabetler, değişik diller insanları hakikaten cezbetmektedir. Öyle bir ülke var ki Asya'da değerli dinleyiciler, nevi şahsına münhasır, Tibet, sadece dünyanın damı olmak itibariyle değil, içinde barındırdığı Budizmin merkezi olması, çeşitli Budist manastırları, kendine has mimari yapısı ve hayat görüşüyle Tibet, dünya kültüründe mühim bir yer tutar. Bundan 40 sene kadar önce bir Amerikalı gazetecinin Tibet'e, Tibet'in batı kısmına yani Larak'a yapmış olduğu bir seyahat ve orada yaşadığı hatıraları bugün sizlere nakletmek istiyoruz. Şöyle başlıyor hatıralar. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait büyük bir nakliye uçağı Ladakh'ın Leh şehrine indiği zaman termometre sıfırın altındaydı. Yükü çabucak boşaltıldı ve tayyare hemen Yeni Delhi'ye doğru havalandı. Kaybedecek vakit yoktu. Çünkü dünyanın damı denilen Himalayalar üzerindeki Ladakh gene korkunç bir kara kışa girecekti. Az süren soğuk ama fırtınasız günlerden yararlanmak gerekiyordu. Bir Amerikalı yüzbaşı uçaktan indirilen jipe binip şehre doğru giderken yoldan geçen ihtiyar bir Ladaklı oğluna bak dedi, görüyor musun? Bu demin meydana konan büyük kuşun yavrusudur. O da büyüyüp koca bir kuş olacak diyordu. 3700 metre yükseklikteki Leh şehrinin semalarında tayyare az sayıda görülüyor. Belki büyük birer kuştu Ladaklılar için. Belki de bir espri yapmış ihtiyar. Ama ne olursa olsun dünyanın damındaki hayat insanları işte böylesine ağır kanlı ve sakin yapmıştı. Ladaklılar dünyanın damında yaşamalarına rağmen insanlara yukarıdan bakmayacak kadar mütevazi idiler. Yıllarda zaman zaman çatışmaların kızıştığı, sert çarpışmalar neticesi yüzlerce insanın öldüğü Ladakh bölgesi, işte bunca yüksek dağların üstünde uzanan bir yer ve Keşmir'in doğu tarafına düşüyor. Hindistan'ın işgalinde olan Ladakh, Keşmir Anlaşmazlığı'nda mühim bir rol oynamıştı. 1950 yılında Tibet'in Komünist Çinliler tarafından işgali üzerine de iki ateş arasında sıkışmış kalmıştı. Komünistlerin ellerindeki imkanı kullanarak Hindistan'ın bu bölgesine sızmak isteyecekleri şüphesizdi. 1962 sonbaharında Komünist Çinlilerin Ladakh'ın doğusundaki Aksai Çin bölgesine saldırmaları birçok gözlerin yeniden buraya çevrilmesine sebep oldu. Geçit vermez dağların arasından tehlikeli şekilde kıvrılıp giden dar patikalarla ancak çiplerin geçebileceği yollar şehirleri birbirine bağlıyor. Ladaklılar daha çok deve kervanlarıyla mal taşıyorlar. Çinlilerin devamlı taarruzları ve tecavüzleri karşısında Hindistan hükümeti bu bölgeye askeri birlikler yolladı. Yakın bir zaman önce Ladakh'ı ziyaret eden Amerikalı bir gazeteciye Hintli yüzbaşı Tanvar Çinlilerin saldırılarını şöyle anlatıyor. Hava öylesine soğuktu ki askerler silahların madenin kısımlarını bile tutamıyorlardı. Elleri adeta silaha yapışıyordu. Çinliler önce megafonla bulunduğumuz bölgeden çekilmemizi ihtar ettiler. Eğer sessizce çekilirsek ateş açmayacaklarını bildirdiler. Biz buna cevap bile vermedik. Öğleden sonra üç sularında üzerimize top ateşi başladı. Saat 8'e kadar sürdü. Sağ yanımızdaki birliğimiz Çinlilere teslim olmak zorunda kaldı. O savaşta 130 ölü ve yaralı verdik. Hindistan birliklerinin kullandıkları eski silahlara karşı komünist Çinliler en modern silahlarla cihazlanmıştır. Sonra Çinli birliklerin Kore ve Tibet savaşlarında da tecrübe kazandıklarını unutmamak gerekir. Yeri gelmişken söyleyelim değerli dinleyiciler, Çin hiç çaktırmaz ama Asya'nın en emperyalist bölgesidir. En önce Doğu Türkistan adıyla bilinen ve ahalisi tamamen Uygur Türkleriyle meskun olan bölgeyi işgal etmiş, adını bile değiştirmiş, buraya Sincan, yeni fethedilmiş bölge adını vermiştir. Arkasından Kore, arkasından Tibet, Çinliler tarafından, komünist Çinliler tarafından işgal edilmiştir. Çin bununla da iktifa etmemiş, Hint içine inmiş, Burma, Laos, Vietnam gibi ülkelerde kendisine yardımcı peyk, uydu, hükümetler kurmuştur. Hindistan'ın elinde bulunan kısmı 65 bin kilometre kare, nüfusu 80 bin kişi. Pakistan da Ladakh'ın kuzey batısında geniş bir bölgeyi ele geçirmiş durumda. Son 6 yıl içinde komünist Çinlilerin saldırıları neticesi, bu 60'lı yılların hatıraları, Ladakh'ın Aksai Çin denilen bölgesi aşağı yukarı 20 bin kilometre kare komünist Çinlilerin eline geçmiştir. Çinliler uzun bir dağ yolu inşa etmişler ve Ladakh'ı kuzeydeki Doğu Türkistan'a bağlamaya çalışmaktadırlar. Bu gayretler belki ileride Keşmir bölgesine yapılacak baskı için hazırlık mahiyetindedir. Yüksek Himalaya dağlarının çevirdiği Ladakh'ta uçsuz bucaksız bir beyazlık görür insan. Bu beyazlık 8500 metreye yaklaşan Himalayaların karlı tepeleridir. Soğuk ile sıcağın ani değişikliği ve oksijen azlığı yabancıların oldukça güç alıştıkları hususiyetlerdendir. Havada ince kum tanelerinin uçuştuğu görülür. Rüzgar bazı zamanlar tepelerdeki karları da alıp kum tanecikleriyle karıştırır. Tabiat ve iklimin pek sert olduğu Ladakh, Batılılarca 1631 yılından sonra ziyaret edilmeye başlanmıştır. Bir zamanlarda Hindistan hükümeti Ladakh'a ziyareti yasaklamıştı. Zaten ilk otomobil yolu ancak bundan 8 yıl önce yani 1960 yılında yapıldı. Gene de yılın birçok aylarında bu yol kullanılamaz. Onun için ulaştırma havanın müsaadesi nispetinde tayyareyle yapılır. Ladakh'ın baş şehri Leh'te iri taşlardan yapılmış 9 katlı büyük bir saray var. Dik bir yamacın eteğinde büyük bir ihtişamla yükseliyor. Bir zamanlar Ladakh racasının ikametgahıydı. Malum Hindistan'da küçük küçük devletçikler vardır. Her birinin başında bulunan hükümdara raca ismi verilir. Bunların daha büyüğünü de maharaca yani mihrace denilmektedir. Bunlardan Müslüman olanları Nevvab adını taşırlar. Ladakh racasının ikametgahı olan sarayın karşısındaki tepenin zirvesinde yine taştan yapılmış büyük bir bina var. Eski derebey şatolarını andıran bir binadır. 100 odalı bir binadır. Burada da vaktiyle Buda rahipleri yaşardı. Budist rahipler yaşardı. Leh şehrinin tek bir çarşısı vardır. Saray ve manastır bu bahçe çarşıya bakar fakat bugün boştur. 1950 yılında bir reform yapılmış ve Ladakh racası sarayını terk ederek Hindistan'a yerleşmek zorunda kalmıştır. Halen Hindistan Kara Kuvvetleri'nde Teğmen rütbesiyle sıradan bir subay olarak vazife görmektedir Ladakh racası. Leh çarşısı yabancılar için oldukça alaka çekicidir. Süt bayazı taş binalar çarşıyı çevreler. Şehirde pek düzenli yol ve kaldırım yoktur. Soğuk ve karla sertleşmiş taş gibi toprak bir yol vardır. Deve ve merkep en çok görülen hayvanlardır. Zaten Ladaklılar hemen bütün nakliyatlarını deve ve eşeklerle yaparlar. Değerli dinleyiciler, Batılıların en çok merakını çeken bir şey de aylarca süren yolculuklardır. Kısa bir müddet önce Ladakh'ı ziyaret eden bir Amerikalı, bakın bu intibağını nasıl anlatıyor. Uçaktan indiğim zaman havada inceden kar taneciklerinin uçuştuğunu gördüm. Soğuk sıfırın altında 20 dereceye yaklaşıyordu. İlkin biraz nefes darlığı hissettim. Yanımda bulunan bir Hintli gazeteci, bunun oksijen azlığından ileri geldiğini söyledi. İnsan zamanla alışırmış. Kaldığım yer büyük bir taş binaydı. Ertesi gün çarşıyı dolaşmaya çıktım. Yolda Het Ram isminde biriyle tanıştım. Yaşlı bir tüccardı. 42 yıldan beri de Ladakh ile Çin arasında ticaret yaparmış. Jubi diye karşıladı beni. İyi günler demektir. Çin'e yün ve deri götürürmüş. 5600 metre yükseklikteki Kara Kurum geçidinden geçer, deve kervanlarıyla malını taşırmış. Oradan da ipekli ve diğer şeyler alırmış. Yarkent ve Kaşgar şehirlerine yün, pamuk, boya götürürüm. Dönüşte de ipekli kumaş ve çay alırım. Bazen kervanım 100 hayvanı geçer. Eşek, deve ve öküzlerle malları taşırız dedi. Bu yolculuk ne kadar sürer diye sordum. Bazen aylarca sürer diye cevap verdi. Peki yolda sizi soyan eşkıya çeteleriyle hiç karşılaştınız mı diye sordum. Het Ram buna başını sallayarak hayır dedi. Şimdiye kadar böyle bir hadise başından geçmemiş. Yalnız geçen yıllarda Doğu Türkistan'dan dönerken komünist Çinliler kervanın yolunu kesip mallarını gasp etmişler. Zaten o günden beri de Doğu Türkistan'a gidip gelmiyormuş. Het Ram aynı zamanda Leh şehrindeki tüccar birliğinin de reisi. Eskiden İşlerin daha iyi olduğunu söyledi. Bugün ancak Hindistan hükümetinden mali yardım alarak ekonomik vaziyeti düzeltebileceklerini anlattı. Ladakh ekonomisinin belli başlı kollarından birisi yüncülük değerli dinleyiciler. Ne var ki Ladakh'ın baş şehri Leh'te bile henüz doğru dürüst bir dokuma fabrikasına rastlanmıyor. Genç kızlar, kadınlar iptidai şekilde elle yün ipliği büküyorlar. Zaten tek şikayetleri de bu. Eğer yünü kumaş haline getirdikten sonra satarlarsa daha çok kazanacaklarını söylüyorlar. Zaman zaman Hindistan hükümeti Ladakh'a öğretmenler yolluyor. Bunlar da köylere dağılıp yeni metotları öğretiyorlar. Yakın bir zaman öncesine kadar Ladakh'ta bir kadın aynı zamanda birkaç erkekle evlenebilirdi. Poliandri deniyor buna. Her ne kadar 1941 yılında çıkarılan bir kanunla bu poliandri yasaklanmış ise de bugün hala bazı ücra köylerde devam ediyor. Bir Ladakhlı kız ailedeki erkek çocuklarla evleniyor. Yani aynı anda birkaç kardeşle evleniyor. Fakat asıl hakim olan en büyük erkek çocuk. Ne var ki en büyük erkek çocuk hayvanları otlatmak ya da mal taşımak için bir kervanla gidince onun bir küçük erkek kardeşi yerini alıyor. Eğer kocanın ikiden çok erkek kardeşi varsa o zaman diğer erkek kardeşler ya bekar kalıyorlar ya da bir manastıra gidip rahip oluyorlar. Evlenmeleri mümkün değil. Bunun dışında da erkek çocukların bir dul kadınla ya da erkek kardeşi olmayan bir kızla evlenmesi mümkün. Böyle evlenen kimseye makpas deniyor. Bir makpas, yani dul bir kadınla ya da erkek kardeşi olmayan bir kızla evlenen bir kimse, kadın karşısında diğer erkekler gibi üstün durumda değil. Ailenin ismini kadın taşıyor. Diğer aile hukukuna ait haklardan da kadın istifade ediyor. Bir makbasın ailenin ortak malları üzerinde de az tasarruf hakkı var. Hatta boşanma bakımından da kadına bir imtiyaz tanınmış. Normalde kadının boşanma hakkı yok. Ancak makbasla evlenen kadın bir koyun vererek makbastan boşanabilir. Tekrar edelim, makbas kimdi? Dul bir kadınla veya erkek kardeşi olmayan bir kızla evlenen kimseye makbas deniyor. Bu kadının hakimiyetinde yaşıyor bu erkek. Onun dışında bir kadın birkaç erkek kardeşle aynı anda evli kalabiliyor. Ailede birden çok kız varsa küçük kızlar rahibe olmak üzere yetiştiriliyor. Budist rahibesi. Bunun dışında iplik bükmek, halı dokumak gibi işlerde de çalışabiliyorlar. Bugün tabii bu vaziyet hemen tamamıyla değişmiş. Hindistan hükümeti bu şekilde evlenmeleri yasaklamış. Bir erkeğin bir kadınla ancak evlenmesini öngören bir kanun çıkarmış. Yine de Ladakh'ın bazı köylerinde bu anlattığımız şekilde evlenmeleri rastlamak mümkün. Şu var ki bu kanunun kabulünden sonra Ladakh'ta nüfus %16 artmış. Geliri az bir memleket için bu miktar oldukça yüksek sayılıyor. Ladakh'ın dini merkezi baş şehri Leh'in 30 kilometre uzaklıkta bulunan Himis Manastırı. Geçenlerde manastırı ziyaret eden bir Amerikalı gazeteci gördüklerini şöyle anlatıyor. Leh'ten askeri bir ciple yola çıktığımızda keskin bir soğuk yüzümüzü kesiyordu adeta. İndus nehrinin yarı buz tutmuş kıyılarından geçerek yol üstündeki Şe, Tikse ve Stakna manastırlarına uğradık. Bu manastırlar hakim tepelerin üzerinde kurulmuşlardı. Ve her manastırın az ilerisinde manis denen dua duvarları vardı. Her dua duvarının uzunluğu bazen yarım kilometreyi buluyordu. Halk bu taş duvarları bir hatıra olarak yapmış. Her taşın üzerinde bir dua var. Lamalar bazı duaları taşa yazıyorlar. Tibet'teki Budistler arasında pek yaygın olan bir duaya rastladık. Om Mani Padme Hum. 2 metre yüksekliğinde taşların üstüne yazılmış. Bu kelimenin manası şu, yani Om Mani Padme Hum kelimesinin manası şu: Om, cihan şumullüğün tecrübesine ve yoluna sığınıyorum. Ta ki, şimdi Mani kelimesi, ölümsüz ruh cevherimin aydınlığı, Padme, uyanan şuurluluğun derinliklerinden sıyrılsın. Hum, ve ben ten kafesinden kurtulmanın vecdi içinde sonsuzluğa doğru sürüklenip gideyim. Evet, böyle çok edebi bir duaları var Budistlerin. Om Mani Padme Hum. Her yerde bu duaya rastlanıyor. Aynı zamanda tekerlek biçiminde ufak taşlar gördük. Ladaklılar bunları yanlarında taşıyorlardı. Haziran ayında binlerce Budist Himis'teki manastırı ziyarete gelirmiş. Burada dini danslar yapılır, festivaller düzenlenirmiş. Hatta anlattıklarına göre en büyük danslarından biri de şeytan dansıymış. Himis Manastırı'nı ziyaretimiz sırasında büyük lama, yani Budist rahibi, suku şuku görmek istedik. Göremezsiniz dediler. Sebebini sorduğumuzda da büyük lama suku şukun tahsil yapmak için Lhasa'ya gittiğini, fakat komünist Çin, yani Tibet'in esas Dalai Lama'nın bulunduğu büyük lamanın, yani Budizmin merkezi olan Lhasa şehrindeki Tibet'in Lhasa şehri Çinlilerin işgalinde. Oraya gitmiş Su Kuşuk. Fakat komünist Çinliler onu Lhasa'da yakalayıp hapse atmışlar. Bu hadise Ladak'ta bir hayli üzüntü meydana getirmiş. Papuçlarımızı çıkararak mabede girdik. Koridorun sağında solunda genç lamalar yerde taş zeminin üzerinde oturuyorlardı. Önlerinde ufak iki davul vardı. Hafiften bir ritimle çalıyorlardı davulları. Mabette çalınıp söylenen şarkılar umumiyette eski Tibet'in dini kitaplarından alınmış. Mabet öylesine soğuktu ki saatlerce aynı yerde oturup da davul çalan ve dua eden genç lamaların nasıl üşümediklerine şaştım. Ladak'a küçük Tibet veya batı Tibet diyorlar. Asırlardır gerek kültür gerekse dini bakımdan diğer büyük Tibet'e bağlıymışlar. Hala da Tibet'in tesirini görmek mümkün. Mabedin orta yerinde altın yaldızda pırıl pırıl parlayan büyük bir Buda heykeli göze çarpıyor. Her iki tarafında da bir çanak içinde kandil yanıyor. Genç lamalar bizi büyük bir alakayla karşıladılar. Bize dini şarkılar söylediler, sıcak İngiliz çayı ikram ettiler. Ladak'tan ayrılırken, Ladaklıların hiç de göründükleri gibi soğuk insanlar olmadıklarını gördüm. Ne var ki, bu kadar yüksek yerde yaşamak onları durgun yapmıştı. Ladak'ta hayat işte böyle hareketsiz ve sakindir. Ladaklılar bol bol sıcak çay içip küçük taşınabilir sobalarla ısınmaya çalışmaktadırlar. Ne de olsa dünyanın damında yaşamak sanıldığı kadar da renkli değildir. ...1792 yılına dönüyoruz değerli dinleyiciler. Fransız ihtilali Batı Avrupa'da eski gelenekleri, düşünceleri kökünden koparmıştı. Yeni bir dünyanın temellerini atıyordu. Osmanlı Devleti'nde durum vahimdi. O tarihten 3 sene evvel tahta Sultan 3. Selim çıkmıştı. Rusya ile harp halinde, içten ve dıştan ciddi tehlikelere maruz bir devleti miras almıştı. Şehzadeliği zamanında amcası Sultan 1. Abdülhamit... Şehzade Selim'e son derece iyi davranmıştır. Bu sebeple genç şehzade Batı ile yakın temaslar kurmuştur. Hatta Fransa kralı 16. Louis ile mektuplaşmıştır, muhabere etmiştir ve kendisine siyasi ve milletler arası tecrübeler konusunda da yetiştirmişti. Babası Sultan 3. Mustafa gibi o da imparatorluğun ancak yeni bir ıslahatla Batı'nın güç, teknolojik ve askeri gücünü yakalayabileceği kanaatindeydi. 9 Ocak 1792'de Yaş şehrinde bir muayede imzalandı ve Osmanlı-Rus harbi bitti. Sultan 3. Selim bundan sonra imparatorluğun bünyesinde değişiklikler yapmaya başladı. İlk icraatlarından birisi Avrupa'nın muhtelif başkentlerine birer daimi temsilci göndermek oldu. O zamana kadar Osmanlı hükümdarları yabancı devlet temsilcilerinin İstanbul'da ikamet etmelerine izin verirler ama kendileri hariçte daimi sefir bulundurmayı lüzum görmezlerdi. Ancak bir sulh muahidesinin imzalanması veya dost bir hükümdarın tahta çıkması vesilesiyle bir fevkalade elçi gönderirlerdi. Sultan 3. Selim ilk defa yabancı başşehirlerde daimi elçi bulunduran Osmanlı hükümdarıdır. Sultan 3. Selim Avrupa'da sefaret kurma kararını açıklamadan Viyana'ya hiçbir resmi sıfat taşımayan bir müşahit gönderdi. Ebu Bekir Ratip Efendi. Sonradan Reisül Küttab olmuştur, yani Dışişleri Bakanı olmuştur bu zat. Bu hususi temsilci müşahidin vazifesi Avusturya ve umumi olarak Avrupa'da cereyan eden hadiseler hakkında bilgi edinmek ve bunları padişaha bildirmekti. Ebu Bekir Ratip Efendi Mayıs 1792'de İstanbul'a döndü ve padişaha 500 sayfalık bir rapor arz etti. Sultan 3. Selim bu raporu, ki çok kıymetli bir rapordur bu, bu raporu okuyunca Avrupa'daki vaziyetin nezaketini sezdi ve Avrupa'daki gelişmeleri yerinde takip edebilecek bir elçiye ihtiyaç bulunduğuna kanaat getirdi. Yaş muahedesiyle nihayet bulan Osmanlı-Rus harbi esnasında İngiliz devlet adamları Rus tehlikesinin ehemmiyetini kavramıştı ve Osmanlıları desteklemişlerdi. İngiltere'nin o sırada Avrupa'nın yegane müstakar devleti olarak görünmesi, Sultan 3. Selim'i imparatorluğun ilk daimi mümessilliğini Londra'da açmaya teşvik etti. Sultan 3. Selim'in ne kadar ileri görüşlü olduğunu buradan anlamak lazım değerli dinleyiciler. Ki İngiltere o zaman Avrupa'da süper güç değildi. Ama yakın bir istikbalde, atide Avrupa'nın ve dünyanın süper gücü oldu. İşte bu Londra elçiliği vazifesine padişah Yusuf Agah Efendi'yi tayin etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun Londra'da bir sefaret açtığı haberi Avrupa başşehirlerinde yayılınca diğer devletler ve bilhassa Fransız İhtilal Hükümeti bir Osmanlı sefirinin kendi hükümetleri nezdinde tayin edilmesi için ısrar ettiler. 1794'te Viyana, 1795'te Berlin, 1796'da Paris daimi sefareti kuruldu. 19. asırda sırasıyla Atina, Tahran, Petersburg, Roma, Washington'da sefaretler açıldı. Değerli dinleyiciler, Yusuf Agah Efendi 24 Temmuz 1793 tarihinde kaftanını merasimle giydi. Böylece Osmanlıların ilk defa olarak başka bir devlete bir daimi elçi gönderdikleri efkar-ı umumiyeye duyuruldu. Yusuf Agah Efendi Moralı idi. Daha evvel kalyonlar katibi ve baş hazinedar olarak vazife görmüştü. Londra'ya tayin edildiği zaman takriben 50 yaşlarındaydı. Orta boylu, canlı, açık yüzlüydü. Moralı olduğundan biraz İtalyanca ve Yunanca'ya da vakıftı. Zamanına göre iyi terbiye görmüştü. Uyanık, Avrupa örf ve adetlerinden haberdar bir insandı. Elçinin İngiltere'ye Osmanlı filosuna bağlı bir fırkateyn ile gitmesi padişah tarafından arzulandığı halde İstanbul'daki İngiliz sefiri o sıralarda Akdeniz'in emin olmadığına işaret etti. Bunun üzerine Yusuf Agah Efendi 14 Ekim 1793 tarihinde karayoluyla Londra'ya müteveccihen İstanbul'dan ayrıldı. Beraberindeki zevat, sefaret katibi Mahmut Raif Efendi ile iki tercümandan ibaretti. Ayrıca lisan öğrenmek üzere gönderilen ikisi Türk, ikisi Rum, dört genç de heyete dahil edilmişti. Katip Mahmut Raif Efendi, Londra'da bulunduğu müddetçe kitap yazabilecek kadar İngilizce ve Fransızca öğrendi. Osmanlı İmparatorluğu hakkında Fransızca ve İngilizce bir atlas bastırdı. 1808 yılında Sultan 3. Selim'in şehit edilmesinden sonra ihtilalciler onu da şehit ettiler. Aydan fazla süren bir seyahatten ve tatsız bir karantina devresinden sonra Yusuf Agah Efendi ve beraberindekiler nihayet Dover şehrinde İngiltere topraklarına ayak bastılar. Seyahat boyunca geçtikleri ülkelerdeki İngiliz sefirleri Londra'dan aldıkları talimata uyarak heyete yakınlık gösterdiler, yakından alakadar oldular. Sultan 3. Selim Londra'ya bir elçi göndermeye karar verdiği zaman İstanbul'daki sefirleri Sir Robert Enşlay vasıtasıyla İngiliz hükümetiyle temasa girmişti. İngilizler padişahın teklifini derhal kabul ettiler ama mümessile verilecek payı hakkında bir anlaşmazlık oldu. İngilizler Osmanlı temsilciliğinin orta elçilik olmasını istiyorlardı. Sultan 3. Selim ise İngilizler İstanbul'da büyükelçi bulundurdukları için Londra'daki temsilcinin bu payiye sahip olmasında ısrar ediyordu. Nitekim İngilizler buna razı oldular. Londra'daki Türk sefareti diplomatik bir başarıyla açılmış oldu. İngiltere'de o zamanlar Kral 3. George tahtaydı. 1760'ta 20 yaşında kral olan George 1815 yılına kadar tahta kaldı. Ömrünün son yıllarında bariz bir şekilde ruh hastalığına duçar olan kralın o sırada henüz ilk arazı görülüyordu. Kral 3. George'un devri boyunca muhafazakar ve liberal hükümetler İngiltere idaresinde birbirini takip etti. Türk-İngiliz münasebetleri tarihçesinde umumiyetle muhafazakarlar yani Toriler Türkiye'nin lehine, liberaller yani Whigler ise Türkiye'nin aleyhine bir tutum takınmışlardır. Liberal olan Gladstone ve Lloyd George, Türk milletine düşmanca ve haksızca saldırmışlar. Disraeli ve Layard gibi muhafazakar devlet adamları ise Türkleri desteklemişlerdir. İki parti arasında yani Torilerle Whigler, muhafazakarlarla liberaller arasında şark meselesi hakkında bir ihtilaf başlamıştı 18. asrın sonunda. Şark meselesi yani Osmanlı Devleti'ni nasıl paylaşacağız, Orta Doğu'da nasıl bir güç, nasıl bir hakimiyet kuracağız demektir. Liberallerin lideri ve Çaliçe Katerina'ya derin bir hayranlık besleyen Fox, Türklere karşı Ruslara yardım edilmesini talep ediyor, hatta avam kamerasında Türklerin Avrupa'daki topraklarının ellerinden alınması fikrini savunuyordu. Buna mukabil 24 yaşında başvekil olan ve Napolyon'a karşı mücadeleyi idare etmeye hazırlanan muhafazakar başvekil William Pitt, Osmanlı İmparatorluğu'nun desteklenmesi taraftarıydı. Bu sebepten Yusuf Agah Efendi'yi büyük bir hararetle karşıladı William Pitt. Dover Limanı'nda fevkalade bir merasimle karşılandı Yusuf Agah Efendi. Bir müddet bu şehirde dinlendikten sonra Londra'ya hareket etti. Londra'da Thames Nehri'nin kıyısında Adelphi Mahallesi'nde bir konağa yerleşti. Henüz tespit edilemeyen bir sebepten sonra Londra'ya muhasalatının ancak bir sene sonrasında Name-i Humayun'u İngiltere Kralı George'a takdim etti. Muhtemelen kralın rahatsızlığı sebebiyle. Kral 3. George, Osmanlı elçisini 1795'in ilk ayında St. James Sarayı'nda kabul etti. Mahmut Raif Efendi kabul resminden bir gün önce padişah tarafından İngiliz kraliyet ailesine gönderilen hediyeleri saraya bırakmıştı. Safkan atlar, kıymetli silahlar ve üniformalardan müteşekkil olan bu hediyeler İngiltere kraliyet ailesi nezdinde çok makbule geçti. İkametgahından kraliyet sarayına atlı arabalardan müteşekkil uzun bir kortej ile gitti sefir. Öyle bir meraklı sayısını meydanlarda topladı ki Piccadilly meydanında kortejin yolunu açmak için 200 atlı polise ihtiyaç hasıl oldu. O kadar alaka çekti Londra halkı tarafından. Önce kral ve devlet erkanı tarafından kabul edildi Yusuf Aga Efendi. Sonra kraliçe Charlotte'u dairesine ziyaret etti. Bu esnada Türk-İngiliz dostluğunu öven karşılıklı nutuklar irade edildi. Kraliçe ve kızları Sultan 3. Selim'in göndermiş olduğu mücevheratı takmıştı. Memnuniyetlerini ve hayranlıklarını açıkça söylediler. Sefir, Name-i Humayun'u ve sadrazamın mektubunu takdim ettikten sonra saraydan ayrıldı. Yusuf Hagi Efendi'ye senelik 50 bin kuruş maaş bağlandı. Bu para aynı zamanda beraberindeki zevatın masraflarına da kullanılacaktı. Elçilerin üçer sene müddetle tayinlerine karar verilmişti. Yusuf Hagi Efendi Temmuz 1797'de İngiltere'den ayrıldı. Londra'da kaldığı 3 sene zarfında kendisini sevdirmiş ve saydırmıştı. Mamafi, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk daimi elçisi olmasaydı belki tarihçilerin dikkatini üzerine çekmezdi. Yusuf Hagi Efendi böylece 19. asır boyunca Londra sefaretinde sıra ile vazife görecek olan büyük devlet adamlarının yolunu açtı. Bu da tarihe geçmek için kafi bir muvaffakiyet sayılabilir. Değerli dinleyiciler, bu haftalıkta Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya bir başka programda ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.